Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 56.
Yegor, uyumamak zor mu? Ne yaparsınız? Mesleğimiz bu bizim. Evlerde insan daha rahat ediyor ama buranın kazancı iyi. Lemin, Yegor'un 3 oğlu ve 1 kızı olduğunu, terzi kızını bir saraç işçisiyle evlendirmek istediğini hatırladı. Lemin bunun üzerine Yegor'a evlilikte en önemli şeyin aşk olduğunu, aşk olunca insanın mutlu olduğunu, çünkü mutluluğun yalnız içimizde bulunduğunu açıkladı. Yegor dikkatle dinliyor, Lemin'in düşüncesini kesinlikle anlıyordu. Ama bunu belirtmek yerine hiç beklenmedik şeylerden söz etti. İyi efendilerin yanındayken onlardan hep hoşnuttu ve şimdi de Fransız olmasına karşılık patronundan çok hoşnuttu. Ne iyi adam diye düşünüyor Lemin. Peki Yegor, evlendiğin zaman karını seviyor muydun? Nasıl sevmezdim ki, dedi Yegor. Lemin, Yegor'un çok heyecanlı olduğunu, kendisine en içten duygularını açmaya hazırlandığını görüyordu. Benim yaşamım da her zaman çok güzel geçti. Çocukluğumdan beri, diye söze başladı. Gözleri parlıyordu. Esneme gibi Lemin'in heyecanı ona bulaşmıştı. Ama o anda bir zil çaldı, Yegor gitti, Lemin yalnız kaldı. Akşam az yemişti. Svijaski'nin evinde çayı ve akşam yemeğini istememişti ama yine de yemek yemeyi düşünemiyordu. Dün gece uyumamıştı ama canı dinlenmek bile istemiyordu hiç. Odası soğuktu ama Lemin yine de sıcaktan boğuluyordu. İki pencereyi açtı ve karşıdaki masanın üzerine oturdu. Karla kaplı çatıların ardında kalemle işlenmiş gibi bir haç ve daha yukarıda arabacı takım yıldızının üçgeniyle oğlak takımının soluk sarı yıldız görünüyordu. Lemin kimi zaman haça, kimi zaman yıldızlara bakarak odaya düzenli olarak dolan buz gibi havayı içine çekiyor ve belleğinde canlanan imgeleri bir düş gibi izliyordu. Koridorda ayak sesleri duyduğunda saat 3'ü geçiyordu. Kumardan dönen tanıdığı Miyaskin'di gelen, kaşlarını çatmış, asık suratla öksürerek yürüyordu. Zavallı adam diye düşündü Lemin. Bu adama duyduğu sevgi ve acıma gözlerini yaşarttı. Onunla konuşmak, avutmak isterdi. Ama gecelikle olduğunu düşününce temiz havayı yine içine çekmek ve gecenin sessizliğinde onun için özel bir önem taşıyan şu görkemli haçı ve solgun sarı renkli güzel yıldızı seyretmek için yine pencerenin önüne gelip oturdu. Saat 6'ya doğru cilacı parkeleri olmaya geldi ve kilisenin çanları duyuldu. Lemin soğuğu duymaya başladı. Pencereleri kapadı, yıkandı, giyindi ve dışarı çıktı. 15. Lemin dışarıda 2 saat kaldı. Şçerbatskilerin evine dek gitti. Büyük kapılar henüz kapalıydı. Herkes uyuyordu. Otele geri döndü. Yeniden odasına çıktı ve kahve istedi. Kahvesini getiren uşak Yegor değildi. Lemin bu uşakla konuşmak istedi ama zil çalınca adam gitmek zorunda kaldı. Lemin yalnız kaldığında kahve içmeye ve biraz ekmek yemeye çalıştı. Ama çeneleri çiğnemek istiyordu. Ekmeği ağzından çıkardı, pardesüsünü giydi ve yeniden çıktı. Şçerbatskilerin merdivenin önüne geldiğinde saat 9'u geçiyordu. Evdekiler uyanmışlardı. Aşçı yiyecek almaya gidiyordu. Hiç olmazsa 2 saat daha beklemesi gerekiyordu. O gece ve o sabah boyunca Lemin tam bir bilinçsizlik içinde yaşadı. Kendini tümüyle maddi yaşam koşullarının dışında hissediyordu. Bir gün önce hiçbir şey yememiş, 2 gecedir uyumamıştı. Ayrıca 2 saat soyunuk durumda, soğukta kalmıştı. Ama yine de kendini çok güçlü ve dinlenmiş hissediyordu. Bedeninin bu kadar zinde olduğunu hiç anımsamıyordu hatta. Kaslarını hiç zorlanmadan oynatıyor, olağanüstü şeyleri yapabilecek güçte olduğunu hissediyordu. Örneğin havaya yükselebileceğine ya da bir evi yerinden oynatabileceğine inanıyordu. Vakit geçirmek için her an saatine bakarak sokaklarda dolaştı, çevresini seyretti. O anda gördüklerini daha sonra hiç göremedi. Okula giden çocuklar, çatılardan kaldırıma uçan mavi güvercinler, görünmez bir elin bir dükkanın tezgahına koyduğu unlu küçük ekmekler özellikle ilgisini çekti. Bu küçük ekmekler, güvercinler ve bu çocuklar büyülü varlıklardı. Bir çocuk güvercine doğru koştu, gülümseyerek Lemin'e baktı. Güvercin kanat çırptı. Havada asılı duran kar ortasında güneşten parlayarak uçup gitti. Küçük ekmeklerin göründüğü pencereden sıcak ekmeğin güzel kokusu yayılıyordu çevreye. Bütün bunlar Lemin'i öylesine duygulandırdı ki sevincinden gülmeye ve ağlamaya başladı. Gazetni ve Kieslova sokaklarında epey dolaştıktan sonra yeniden otele döndü. Saatini önüne koyup oturdu ve öğle olmasını bekledi. Bitişik odada insanlar atlardan, makinelerden, bir yan kesicilik olayından söz ediyor, bir öksürüyordu. Birden Lemin nasıl olduğunu fark etmeden yer kovan 12'ye yaklaşıverdi. Lemin kapının önüne çıktı. Arabacılar her şeyi biliyordu elbette. Ona kimin hizmet edeceğini tartışarak yüzleri mutlu çevresine aldılar. Lemin onları kırmamaya çalışarak ve gelecek sefere onları tutacağını söz vererek aralarından birini seçti ve ona kendini Şçerbatskilere götürmesini söyledi. Arabacı kırmızı ve güçlü boynunu çevreleyen gömleğinin kocaman yakasıyla çok görkemliydi. Kızığı geniş, yüksek ve Levin'in hiç görmediği biçimde rahattı. Atı da iyiydi ama hayvan ne yapsa da bir türlü ilerlemiyordu. Arabacı Şçerbatski'lerin evini biliyordu. Müşterisine özel bir saygı göstererek kollarını açıp hop diye bağırarak merdivenin önünde durdu. Şçerbatski'lerin kapıcısı da her şeyi biliyordu galiba. Levin onun uzun zamandır gelmediğiniz Konstantin Dimitriç değişinden ve gözlerinin gülümsemesinden bunu anladı. Kapıcı her şeyi bilmekle kalmıyor, bundan mutlu görünüyor ve sevincini saklamak için çaba gösteriyordu. Levin yaşlı adamın iyilik dolu gözlerine bakınca kendi mutluluğunun daha da arttığını hissetti. Kalktılar mı? Levin şapkasını almak için geri dönünce kapıcı gülümseyerek "Lütfen burada bırakın onu," dedi. "Geldiğinizde kime bildireyim?" diye sordu uşak. Bu ikinci hizmetli genç ve kibar olsa da çok cana yakın davranıyordu. O da her şeyi biliyor gibiydi. Genç prensese dedi Levin. Karşılaştığı ilk insan Mademoiselle Linon oldu. Salondan geçiyordu. Kıvırcık saçlarının çevrelediği yüzü mutluluktan ışıl ışıldı. Levin onunla konuşmaya başlar başlamaz kapının ardından bir giysi hışırtısı duydu. Mademoiselle Linon Levin'in gözlerinden siliniverdi hemen. Geldiğini sezdiği mutluluğun tatlı ürküntüsü içini kapladı. Mademoiselle Linon hemen dışarı çıktı. Öteki kapıdan hızlı ve hafif ayak sesleri parkenin üstünde duyuldu. Levin'in mutluluğu, canı, uzun zamandır aradığı ve beklediği en değerli varlık kendisine yaklaşıyordu. Kitty yürümüyor, görünmez bir güçle ona doğru itiliyordu sanki. Levin, içinde duyduğu ve yüreğini dolduran aynı aşkla büyülenmiş, içten ürkmüş, saf gözlerini görüyordu Kitty'nin yalnızca. Genç kızın gözleri Levin yaklaştıkça daha da çok parlıyor, tutkulu pırıltılarıyla onu da kör ediyordu. Kitty'nin kolları kalktı ve Levin'in omuzlarına dolandı. Elinden gelen her şeyi yapmıştı Kitty. Ona doğru koşmuş, mutluluktan titreyerek kendini ona veriyordu. Levin onu kucakladı, öpücük isteyen dudaklarını bıraktı. Kitty de gece uyumamıştı ve sabah da onu beklemişti. Onun neşesi annesiyle babasını da mutlu etmişti. Kitty mutlu olduğunu ilk önce kendisi söylemek için Levin'in yolunu gözlemiş, onunla yalnız karşılaşmak istemişti. Ama sevinci ve heyecanı yüzünden ne yaptığını bilmiyordu. Genç adamın ayak seslerini ve sesini duyunca Mademoiselle Linon'un çıkmasını bekleyerek kapının arkasına gizlenmişti. Sonra hiç düşünmeden, kendine soru sormadan ona gelmişti. "Gidip annemi bulalım," dedi elinden tutarak. Levin uzun süre bir şey söyleyemedi. Sözcüklerle duyduğu mutluluğu azaltmaktan korktuğu için değildi bu. Ama ne zaman bir şey söylemeye kalkışsa boğazının hıçkırıklarla düğümlendiğini hissediyordu. Kitty'nin elini tutup öptü. "Bütün bunlar gerçek mi?" dedi sonunda boğuk bir sesle. "Beni sevdiğine inanamıyorum." Kitty onun sen deyişine ve bakışlarındaki çekingenliğe gülümsedi. "Evet," dedi ağır ağır, büyük bir ciddiyetle. "Öyle mutluyum ki." Elini çekmeden salona girdi. Onları görünce soluğu kesilen prenses önce ağlamaya sonra gülmeye başladı. Levin'in bile çok şaşırdığı bir canlılıkla onlara doğru koştu. Konstantin'in başını yakalayarak öptü, gözyaşlarıyla ıslattı. "Demek her şey bitti, öyle mi? Çok mutluyum. Sev onu. Mutluyum. Kitty." "İşi çabuk yoluna koydunuz," dedi prens. Kayıtsız davranmaya özen gösteriyordu. Ama Levin yaşlı adamın onlarla konuşurken gözlerinin yaşlı olduğunu gördü. Prens Levin'in elinden tutup kendine doğru çekerek "Onu uzun zamandan beri hep istedim," dedi. "Hatta şu kaçık kızımı düşünürken bile." Kitty eliyle babasının ağzını kapatırken "Baba!" diye bağırdı. "Peki bir şey söylemeyeceğim," dedi. "Çok çok mutluyum ben. Ah ne aptalım." Kitty'yi kucaklayıp yüzünü, ellerini, sonra yine yüzünü öptü, onu kutsadı. Levin, Kitty'nin sevgiyle uzun uzun babasının ellerini nasıl öptüğünü görünce, eskiden kendisine yabancı olan bu adama karşı içinde bir sevginin doğmasına engel olamıyordu. 16. Prenses sessizce gülümseyerek koltuğunda oturuyordu. Prens de yanına oturdu. Kitty babasının elini bırakmadan koltuğunun yanında ayakta durdu. Hepsi sustu. Sessizliği önce prenses bozdu. Düşüncelerini ve duygularını dile getirdi. Ama sözlerinin ilk uyandırdığı etki herkese tuhaf ve zor geldi. "Onları ne zaman evlendireceğiz?" dedi. "Önce onları nişanlamamız, haberi duyurmamız gerek. Düğün ne zaman? Ne dersin Alexandra?" Yaşlı prens Levin'i göstererek "Ama kararı o verecek," dedi. "Ne zaman mı?" dedi Levin kızararak. "Yarın. Bana sorarsanız bugün nikah duası, yarın düğün." "Hadi hadi dostum, ciddi olun. Öyleyse bu hafta sonra." "Deli bu. Neden olmasın?" Anne bu aceleye neşeyle gülümseyerek "Durun hele, çeyiz ne olacak?" diye karşı çıktı. "Çeyiz ve ötekiler gerekli mi?" diye düşündü Levin korkuyla. Ama yine de ne çeyiz, ne nikah duası, ne de başka şey mutluluğumu bozabilir. Hiçbir şey onu azaltamaz. Kitty'ye baktı ve onun çeyizi düşmesine hiç de şaşırmamış olduğunu gördü. Demek ki gerekliymiş diye düşündü. Bu işlerden hiçbir şey anlamam. Yalnızca kendi istediğimi belirttim ben, dedi özür dileyerek. Güzel, bunları düşünürüz. Şimdi kutlamayı yapar ve haberi duyururuz. Prenses kocasına yaklaştı, öptü ve gitmek istedi. Ama prens onu bırakmadı. Karısını kucakladı, gülümseyerek genç bir aşık gibi birkaç göz öptü. Aklı karışan yaşlı prens, aşıkların kendileri mi, kızlar mı yoksa damatları mı olduğunu anlamıyormuş gibiydi sanki. Prens ile prenses dışarı çıktılar. Levin nişanlısına yaklaşıp elini tuttu. Artık kendini toplamıştı ve konuşabilirdi. Ama söyleyecek çok şey olmasına karşılık konuşmaya başladığında düşüncelerinin tersini söyledi. Böyle olacağını biliyordum. Bunu düşünmeye bile cesaret edemiyordum. Ama yine de içimde bir inanç vardı, dedi. Sanırım alın yazısı böyleymiş. Ben de dedi ki, o zaman bile... Durdu, sonra ona içten bakışlarla bakarak sürdürdü. Mutluluğumu geri çevirdiğim zaman bile yalnız sizi seviyordum. Ama o zamanlar şaşkındım. Sizi sormak istiyorum. Bunu unutabilir misiniz? Belki de böyle olması daha iyi oldu. Benim de bağışlamanız gereken çok şeyim var. Şunu söylemeliyim ki... Ona kesinlikle açıklamak istediği şeylerden biriydi bu. Daha ilk günden ona iki itirafta bulunmaya karar vermişti. Önce Kitty'nin onun kendisi kadar saf olmadığını bilmesi gerekiyordu. Sonra da dinsiz olduğunu. Bu itiraflar ne kadar zor olsa da bunları yapmaya kesinlikle kararlıydı. Hayır, şimdi olmaz, daha sonra, dedi. Tamam, daha sonra, ama bunu mutlaka söyleyeceksiniz bana. Hiçbir şeyden korkmuyorum, her şeyi bilmem gerek, bitti artık. Levin sözünü tamamladı. Bitti, beni olduğum gibi kabul edeceksiniz, caymayacaksınız değil mi? Yo, hayır. Konuşmaları Mademoiselle Lino'nun gelişiyle kesildi. Sevincini gizleyerek, gülümseyerek sevgili öğrencisini kutlamaya geliyordu. O gider gitmez hizmetçiler kutlamaya geldiler. Daha sonra akrabalar geldi ve Levin'in evliliğinin ertesi gününe de kurtulamadığı o mutlu karışıklık başladı. Rahatsız olduğunu ve sıkıldığını hissettiği halde mutluluğunun verdiği heyecan gitgide artıyordu. Kendisinden bilmediği pek çok şey istendiğini biliyor, bu nedenle söylenen her şeyi yapıyor ve bundan mutluluk duyuyordu. Nişanlılıklarının başka nişanlılıklara benzemeyeceğini, geleneksel nişanlılık durumunun kendi mutluluğunu bozacağını düşünmüştü. Ama yine de tüm nişanlılarının yaptığını yapıyor, mutluluğu azalacağı yerde daha özel bir durum alıyor ve ötekilere benzemiyordu. Şimdi şekerleme yiyeceğiz, diyordu Mademoiselle Ninon. Evinde hemen şekerleme almaya gidiyordu. Doğrusu çok sevindim, diyordu Svijaski. Çiçekleri Fomin'den almanızı öneririm. Ya öyle mi? Sonra Fomin'e gidiyordu. Ağabeyi armağanlar için çok harcama yapması gerektiğini söyleyerek ölünç para almasını önerdi ona. Ya armağan da gerek demek ki, diye düşündü. Hemen Fulde'ye koştu. Postacı da, Fomin'de, Fulde'de her yerde kendisini beklediklerini, onu görmekten sevinç duyduklarını, son günlerde karşılaşmak fırsatını bulduğu herkes gibi onların da mutluluğunu kutladıklarını görüyordu. Şaşılacak şey. Herkes onu yalnızca sever gibi görünmüyor, eskiden ona sevimsiz, soğuk ya da kayıtsız görünenler bile hayranlıklarını belirtiyor, önünde saygıyla eğiliyor, ona karşı çekingen ve kibar davranıyor, nişanlısı kusursuzluğun üstünde biri olduğu için dünyanın en mutlu adamı olduğu inancını paylaşıyordu. Öte yandan Kitty de aynı duyguları yaşıyordu. Kontes Nordson ona daha iyi bir kısmet dilediğini söylemeyi göze alınca Kitty öylesine öfkelendi ve dünyada Levin'den daha iyi bir kısmet bulamayacağını öyle kesin bir dille kanıtladı ki Kontes bunu kabul etmek zorunda kaldı. Kitty'nin yanında Levin'le hayranlık dolu bir gülümsemeyle konuşmak zorunda kalmıştı. Levin'in Kitty'ye söz verdiği gibi yaptığı bu açıklama bu mutlu dönemin tek üzücü anı oldu. Levin yaşlı prense danıştı ve onun izniyle kendisine acı veren şeylerin yazılı olduğu günlüğü Kitty'ye verdi. Bu günlüğü gelecekteki nişanlısı için yazmıştı. İki şey endişelendiriyordu onu. Saf olmayışı ve dinsizliği. Dinsizliğini itiraf etmesi Kitty'yi etkilemedi. Kitty'nin inancı vardı. İnancının doğruluğundan hiç kuşku duymamıştı. Ama nişanlısının dıştan dinsiz oluşu ona hiç dokunmuyordu. Levin'in ruhunu tanıyor ve aşkı, onda görmek istediği her şeyi görüyordu. Ama bu duruma dinsizlik deniyorsa onun için hava hoştu. Öteki itiraf onu uzun uzun ağlattı. Levin kendisiyle uzun uzun mücadele ettikten sonra ona bu günlüğü vermişti. Ama onunla Kitty arasında gizli bir şey olamayacağını biliyordu. Yine de böyle bir şeyi okumanın genç kız üzerinde nasıl bir etki yaratacağını bilemiyordu. Bir akşam tiyatroya gitmeden önce Şçerbatskilere uğradığında Kitty'nin odasına girdi. Genç kızın üzgün ve sevimli yüzü gözyaşlarıyla ıslanmıştı. İşte o zaman onun onarılması olanaksız acıdan mutsuz olmadığını anlayarak kendi utanç verici geçmişiyle nişanlısının melek saflığı arasındaki uçurumu ölçtü ve yaptığından dehşete kapıldı. Kitty önündeki masanın üstünde yığılı duran defterleri iterek "Alın şu korkunç defterleri, alın," dedi. "Neden bana bunları verdiniz?" Konstantin'in umutsuz yüzünü görünce acıyarak "Hayır, böylesi daha iyi," diye ekledi. "Ama korkunç, korkunç bir şey bu." Levin başını eğerek sustu. Hiçbir şey söyleyemiyordu. "Beni bağışlamayacak mısınız?" diye mırıldandı. "Bağışlıyorum ama korkunç bir şey bu."
Ayrım sonu.